أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla doldursun inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle evlenecek damat adaylarına, efendim kızlarımızı, kerimelerimizi isteme merasimleri esnasında, tabi buna aracılık ederdi Efendimiz aleyhisselam ve bekar kimsenin kalmaması için de büyük bir çaba, mücadele sergilerdi Allah Resulü. Sorardı gençlere, işte bekar mısın, evli misin? Eğer bekarsa buna yardımcı olurdu, olmaya çalışırdı ve bu konuda hep önderlik yapardı sevgili Peygamberimiz. Bu kız isteme merasim esnasında da orada bulunanlara bir konuşma yapar ve konuşmasına da Efendimiz dua ile başlardı. Sonradan Hutbetül Hace şeklinde isimlendirilen konuşmasında şunları söylerdi. Hutbetül Hace demek yani bir gerekli konuşma, bir ihtiyaç konuşması. Neticede birisinin kızına talip olacak bir delikanlı için böyle bir isimlendirme yapılmış Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konuşmalarına. Duasına şöyle başlıyor: hamd Allah'a mahsustur, ona hamd eder, ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerlerinde Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yoktur. Onun saptırdığı kimseyi de doğru yola iletecek hiç kimse yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim, tanıklık ederim. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna yine tanıklık ederim. Halbuki Allah'ın elçisi olan Muhammed de yine kendisi. Ama Efendimiz Aleyhisselam bir taraftan Abdullah'ın oğlu Muhammed yönüyle bir insan, Allah'ın bir kulu, ama Muhammed-i Resulullah yönüyle de Cenab-ı Hakk'ın peygamberi ve Efendimiz Aleyhisselam da yine bize örnek olması açısından kendi kulluğuna ve peygamberine tanıklık ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hutbelerinin, konuşmalarının başlığı genelde hep böyle başlıyor. Cenab-ı Hakk'a hamd ile. İşte bir takva vurgusu. Sonra işte efendim nefsin şerrine Allah'a sığınmak ve her konuda Cenab-ı Hakk'ın mutlak irade sahibi olduğunu dile getirmek, hidayet verme, yoldan çıkarma noktasında ve ona tam teslimiyet, bu şekilde konuşmaya başladığını görüyoruz. Bu da bizim için örnek olmalı. Yine bu şekilde başladıktan sonra ve duadan sonra Efendimiz Aleyhisselam kız isteme merasimlerinde, programlarında okuduğu ayet-i kerimeler var. Bu bizim için de örnek olmalı. Efendimizin hem yaptığı duaları hem de okuduğu ayet-i kerimeleri güzelce öğrenmeliyiz. Bu ayetleri okumalıyız. Bu ayetleri okuyarak böyle bir talepte bulunmalıyız. Şüphesiz bu mübarek ayetlerin de bu tür evliliklerin feyizli, bereketli, Allah'ın rızasına uygun, şeytanın şerrinden korunmuş olarak gerçekleşmesine de elbette yardımcı olacaktır. Peki Efendimizin bu vesile okumuş olduğu ayet-i kerimeler ne tür ayet-i kerimelerdir? Mesela Ali İmran suresi 102 okurlardı Efendimiz Aleyhisselam. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amnuttequllâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Yani burada ne güzel. Yani takva hatırlatılıyor, bir takva hayatı telkin ediliyor. Müslüman olarak yaşamak, Müslüman olarak ölmek hatırlatılmış oluyor. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının, Allah'ın emrini tutun, Allah'ın emrine karşı gelmekten sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak can verin. Yani insan bu hayatta evlenebilir, çocuğu olabilir, çalışabilir, kazanabilir, yer içer ama şunu asla unutmayacak, biz bu hayatta kulluk için burada bulunuyoruz, takva hayatıyla sorumluyuz, son nefesi imanla verme zarureti var, mecburiyetimiz var, ebedi hayatı kurtulmak için. Bunu Efendimiz tırtmış oluyor. İkinci olarak okumuş olduğu ayet-i kerime Nisa suresi 1. ayet-i kerime. Ey insanlar, uzun bir ayet-i kerime mealen arz edeyim. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da Hazreti Adem ve ondan da eşini yaratan Hazreti Havva, ikisinden de birçok erkek ve kadın meydana getirip yeryüzünde yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinize bir gözetleyicidir. Burada da hem aslımıza dikkat çıkıyor ayet-i kerime. Yani bir zamanlar yoktuk. İşte Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hak yarattı. Havva'yı yarattı. Orada bir insanlık neslini yaratmış oldu. Dolayısıyla hepimiz bir anne babanın çocuklarıyız. Buna dikkat çekiyor. Dolayısıyla insan mütevazı olacak, kibirli olmayacak, kardeşin kendini efendim düşük, alçak görmeyecek. Sonra Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı dikkat, saygılı dikkatli olacak ve yine akrabalık bağlarına dikkat edecek. Çünkü burada ne var? Bir evlilik yapılacak, yeni akrabalar teşekkür edecek. İşte efendim hanım kızın anne babası ve akrabaları, beyefendinin anne babası akrabaları, aileler genişleyecek. Daha geniş bir aile söz konusu olacak. Burada da ayet-i kerime akrabalık bağlarını korumayı veya onu koparmaktan da sakınmayı tekrar etmiş oluyor Efendimiz Aleyhisselam bu ayet üzerinden. Yine bir ayet-i kerime okuyor sevgili Peygamberimiz. Ahzab suresi 70. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine emettekullâhe ve kûlu kavlen sedîde. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin amellerinizi düzelsin. Günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a peygamber ederse onlar gerçekten büyük başarı sağlamış olurlar. Çok güzel, başarılı bir iş yapmış olurlar. Buyuruluyor. Efendim bu şekilde bu ayetleri okuyor sevgili peygamberimiz. Yine ardından özel olarak da yine oradaki insanlara söylemesi gereken bazı sözleri söylüyorlardı. Ama sevgili peygamberimizin böyle bir kız isteme merasimlerde konuşmalarına Cenab-ı Hakk'a hamdle başladığını, Cenab-ı Hakk'ın kudretini, mutlak iradesini dile getirdiğini ve yine Cenab-ı Hakk'a takvayı, Cenab-ı Hakk'ın emrine uymayı telkinin ayet-i kerimeleri okuyarak sohbetini, konuşmasını sürdürdüğünü burada görmüş oluyoruz. Ülkemizde kız isteme merasimlerinde Allah'ın emri, peygamberin kavli diyerek söze başlanması, bu sünneti uygulamanın, yani Efendimiz Aleyhisselam'ı yukarıki ayetlerini hülasa edecek olursak, sanki efendim buradan ya biz bu kızımızı Allah'ın emriyle peygamberin kavli istiyoruz. Sanki efendim bu ortaya çıkabilir. Bu hülas olarak böyle bir cümle kurulabilir. Burada da Efendimizin bu sünnetinin uygulamanın tezahürünü görmekteyiz. Ayrıca söz kesildiğini ifade eden bir de nişan denilen küçük bir tören yapılır. Bu tören sırasında karşılık hediyeler takdim edilir. Yüzükler takılır ve kimi zaman günün anlamına dair konuşmalar da yapılır. Bugünkü yaygın şekilde olmasa da nişanlanma ve ileri bir tarihte nikahlar evleneceğiniz anlamında söz kesmenin Efendimiz Aleyhisselam döneminde bir ön karar ve görüşme şeklinde var olduğu görülmektedir. Asr-ı saadetteki aynı muhtevayı içeren uygulamalar nikah akdi sonrası ile zifaf arasında geçen süreyi kapsamaktadır. Nitekim sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ayşe ile nişanlanmış ve bu durum 3 yıl sürmüştür. Efendim şimdi Buhari'de Menakib-i Ensar'da bu rivayet yer alıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde bu da var. Ama orada özel durumlarda olabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani Ayşe validemizin diyelim ki şartları, durumu, Efendimiz Aleyhisselam'ın durumu, işte Mekke'den Medine'ye hicret etme durumları yine dikkate alınmalı burada. Yani bu tür işte sözdür, nişandır, yündür arada belli vakit aralıktan olması belki normal karşılanabilir ama yine de bu noktalarda tarafının, erkek tarafının da kız tarafının da bir fiil kız ve erkeğin de bu süreçlerde çok dikkatli olmaları, o süreçleri fazla uzatmamaları, şartlara uygun tarzda ne kadar erken zamanda nikah kıyılır, düğün yapılır, zifaf olursa o kadar faydalı olacağını göz ardı etmemek gerekir. Yani Peygamberimiz başta nişanlamış, 3 sene beklemiş, dolayısıyla bizi bekleyeceğiz gibi. Burada belki bu şeyi çok abartmamak gerekebilir. Nişan evlilik gibi bir birliktelik değildir. Sadece iki tarafın birbirini tanımaları için bir fırsattır. Evliliğe bir ön hazırlıktır. Nikah akdi yapılana kadar geçen süre içinde tarafların birbirlerini ve yeni aileyi tanıma fırsatı bulduğu nişan dönemi bir anlamda evlilik sözleşmesidir, evlilik vaadidir. Ancak evlilik mecburiyeti getirmeyeceği gibi taraflara evliliğin verdiği beraber yaşama hak ve yetkisini de bu nişan tanımaz. Dolayısıyla nişanlılar mahremiyeti kaldıracak tarzda birlikte olamazlar, evliler gibi hareket edemezler. Diğer taraftan çiftlerin resmi nikahlarını kıydırmadan önce aralarındaki mahremiyeti kaldırmayı, dolayısıyla rahat hareket edebilmeyi sağlamak maksadıyla dini nikah yapmaları zaman zaman sosyal ve ahlak sakıncaları beraberinde getirebilmektedir. Yani buralarda yani dikkatli olunması gerekmektedir. Yani yanlış bir şey yapmamak üzere özen gösterilmelidir. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı yani bu tür bunlar suistimal açık konular olduğundan dolayı da yani din görevlilerine, imamlara, müezzinlere, cami görevlisi hocalarımıza resmi nikah efendim kaydını yaptırmayanların din nikahını kıyman yapmayın tarzında zaman zaman uyarılar olduğunu da yine bilmekteyiz. Çünkü bunlar da daha farklı suistimallere, problemlere yol açabilmektedir. Bunun örneklerini görebilmekteyiz. Evlenmek için özellikle tavsiye edilen ya da yasaklanan herhangi bir gün yoktur. Uygun olan herhangi bir zaman dilimi seçilebilir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha kendisinin Peygamber Efendimizle Şevval ayında, Ramazan'dan sonraki ay, Şevval ayında evlendiğini ifade etmiş ve yakın olan kadınlara da Şevval ayında evlenmelerini tavsiye etmiştir. Yani biz Allah Resulü ile Şevval'de evlendik. Yani güzel oldu, bereketli oldu. Siz de bu ayda evlenebilirsiniz diye bir tavsiyesi var Ayşe validemizin. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme validemizle de Şevval ayında evlenmiştir. Bu evliliklerin bugün olduğu gibi o günün toplumunda da yaygın bir kanaat olan iki bayram arasında yani Şevval ayında nikah kıyılmaz şeklindeki batıl anlayışı değiştirmeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bizde de maalesef öyle bir şey söz dolaşır. Yani biz de kulaklarımıza gelmiştir. İşte iki bayram arası evlilik olmaz gibi. Neyse hikmeti. Bu demek ki cahili döneminden ta eski dönemlerden kalan bir yanlış adet ki Efendimiz Aleyhisselam iki evliliğini de bu ayda yapmak suretiyle Ayşe validemiz de diğer yakınlarına, yakın olan kadınlara bu ayda evlilik yapın diye tavsiyesinde böyle bir yanlış adeti, batıl anlayışı değiştirmeye yönelik bir çaba olarak da bu görülebilir, okunabilir. Demek ki böyle bunun aslı yok. Ayşe validemizle Efendimiz Şevval'in evlenmiş, Ümmü Seleme ile Şevval'in evlenmiş, diğer efendim hanımlara bu tavsiye edilmiş. Diğer aylarda da evlilik yapılabilir ama Şevval'de de Zilkade'de de efendim bir evliliğin asla bir sakıncası olmadığı da burada ortaya çıkmaktadır. Böyle bir anlayış varsa bu anlayışın doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, İslam öncesi Hicaz kültüründe gelini süsleyerek düğüne hazırlayan ve bu konuda mahir olan hanımlar vardı. Aynı zamanda damat ve gelinin zifaf öncesinde evlilik hayatına dair bilgilendirilmesi için danışmanlık görevi üstlenen kimseler de bulunmaktaydı. Aşağı yukarı her kültürde bu şekilde efendim uygulamalar vardır. Bizim kültürümüzde de halen yaşatılan ve hanım için gelin yengesi, erkek için ise sadıç ismi verilen bu gelenek evli olan yakınlar tarafından sürdürülmektedir. Bütün bunlar dinin ve ahlakın öngördüğü bir aile yuvasının kurulması ve bilhassa evlilikle ilgili helal ve haram gibi hususların üretilmesi konusunda yol gösterici ve öğretici uygulama biçimleri olarak kabul edilebilir. Nitekim Hazreti Ali ile evlendiğinde Hazreti Fatıma'ya da Esma binti Ümeys'in yengelik yaptığı düşünülürse uygulamayı sünnetin bir yansıması tezahürü olarak da görebiliriz. Bunun da faydası mutlaka vardır, olacaktır. Çünkü erkek olsun, bayan olsun yeni evlilik yapacaklar. Bazı hususları efendim bilmeyebilirler. Bazı hassas noktaları dikkatini kaçırabilirler. Orada güzel bir üslupla, nezaketli bir dille, yani uygun bir lisani münasiple, uygun bir dille o tür hususların güzelce izah edilmesi şüphesiz iki tarafa da fayda sağlayacak ve evliliğin daha huzurlu olmasına yardımcı olacaktır. Kaynaklarda Peygamber Efendimizin evlilikleri sırasında annelerimizin o günün adetlerine göre süslendikleri nakledilir. Örneğin Peygamberimizin ilk eşi Hazreti Hatice'nin radıyallahu anha saçını tarayıp onu süsleyen hanım Ümmü Züfer'dir. Hazreti Ayşe ise annesi Ensar'dan bazı hanımlarla birlikte onun kıyafetine çekil düzen verip süsleyerek Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına getirmişlerdir. Yani düğün hazırlamışlardır. Düğün günü Hazreti Safiye'yi süsleyen ise Enes'in annesi Ümmü Süleym binti Milhan'dır. Hicaz bölgesindeki geleneğe göre bir gelin odası düşünerek özel bir divan süslenir. Damat adayı da güzel giyinip kokular sürünerek düğüne hazırlanırdı. Dinimiz hayatın her alanında gereksiz harcamada bulunmayı yasaklamıştır. Yeni kurulacak aile yuvası için yapılan harcamalarda da israftan mutlaka kaçınılmalıdır. Cenab-ı Hak çünkü israf etmeyin buyuruyor. Yani külü veşrabu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul müsrifin, yiyin için. Diğer efendim işlerinizi düzgün bir şekilde yapın ama israftan sakının, aşırı gitmeyin. Çünkü Cenab-ı Hak her hususta olduğu gibi harcamalar noktasında da gereksiz, lüzumsuz yapılan harcamaları, bunu yapanları Cenab-ı Hak sevmez. Ve la tübezir tebzira, böyle ölçüsüz bir şekilde, faydasız, yasak olacak şekilde malınızı saçıp saçmayın. Çünkü mallarını, paralarını lüzumsuz yere saçanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan da Allah'a karşı çok nankördür buyurulmaktadır. Ülkemizde düğün hazırlıklarında sıkça görülen çeyiz, takı ve ev eşyaları gibi tedarikler için bazen gereğinden fazla yapılan harcamalar daha başlangıçta mutluluğu zedelemekte, aileyi maddi açıdan sıkıntıya sokmaktadır. Uzunca bir süre düğün borcu ödeyen yeni evliler birlikteliklerini ne minnet altına başlamakta ve maddi kaygılar yüzünden aradıkları huzuru bir türlü yakalama imkanı bulamamaktadırlar. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en bereketli nikah külfeti en az olanıdır. En bereketli nikah külfeti en az olanıdır. Yine bir kelam-ı kibar vardır. Şartul ulfeti terkül külfe. Yani ülfetin şartı, ülfeti elde etmenin, davetin şartı yani külfeti terk etmektir. Yani haddimizin, takatımızın ötesindeki harcamalara girmemektir. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mübarek sözü, nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır buyurmuşlardır. Hatta hanımlara ilgili olarak da en hayırlı hanım diyor, kocasına az masraf çıkartan, masraf noktasında kocasını yormayan ama fayda bakımından kocasına daha çok fayda sağlayan kadın, salih kadındır, en hayırlı kadındır, görüyor. Bazen ne oluyor? Kadın diyelim ki faydası azken bir de diğer taraftan kocasına ağır böyle faturalar çıkarabiliyor, harcamalar şurada burada. O da tabii bu tür hanımlar faydalılık bakımından, hayırlı bakımından düşünmeleri gerekir. Düğün masraflarında kolaylık göstermek ve şartları zorlamamak, evlenmek isteyen gençlerin önünü açacak ve imkanı kısıtlı olanların evlenmeye yönelik gayretleri artıracaktır. Unutulmamalıdır ki ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Nur 32 çok mühim ayet-i kerime evlilik noktasında. Yani öncelikle evlenecek kişileri, sonra onları evlendirecek anne babalar, dedeler, dedeler, amcalar, dayılar ve bütün yetkilileri ilgilendiren Cenab-ı Hakk'ın evlilik noktasında çok açık, net bir beyanıdır bu ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve enkihul eyyama minkum ve's-salihine min ibadikum ve imaikum in yekunu fuqara ayunihumullah min fadlihi vallahu vasi'un alim. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden de durumu uygun olanları, hatta sadece hürleri değil, o toplumda var olan köleler var, cariyeler var, onlar da insan, hepsini evlendirin. Yani evliliğe ihtimam gösterin. evlilik hayatına önem verin, aile kurulmasına önem verin. Ey bütün Müslümanlar, benim sözümü dinleyen bütün kullarım, eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Yani rızık kapıları açar. Hesaba katmadıklarından Cenab-ı Hak ikram eder, kanaat verir. Başkasının diyelim ki daha böyle fazla parayla, pulla yapamadığı mutlu evliliği ve geçimi bunlar sağlayabilirler. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak bereket verir. Cenab-ı Hak bereket verdiği zaman aşçı çok şeyden çok daha fazla fayda sağlayabilir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Yani bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak hem bizleri evliliği teşvik etmekte, evlendirmeyi teşvik etmekte ve bu konuda Allah'a güvenmemizi, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine, lütfuna, keremine, rızkına güvenmemizi bize istemektedir. Ve Cenab-ı Hakk'ın yardım edeceği vaadini de müjdesini vermektedir ayet-i kerime. Yardımlaşmayı ve insanların ihtiyacını gidermeyi tavsiye eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, maddi imkansızlıktan dolayı evlenemediğini söyleyenlere yardımcı olup evlenmelerini sağlamıştır. Bu Efendimizin hizmetlerin özel bir kalemini teşkil etmektedir ve böyle yüzlerce insanı Efendimiz Aleyhisselam'ın evlendirdiğini rivayetlerde görmekteyiz. Bir gün yeğenlerinden Abdülmuttalib bin Rebiya ile Fadıl bin Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu, Resulullah'a evlenmek istediklerini fakat mehir verebilecek bir şeyleri olmadığını söylerler. Derler ki zekat memuru olarak bizi ya Resulallah görevlendir. Buradan da elde ettiğimiz gelirle evlenelim diye bir talepte bulunurlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam bu isteklerini kabul etmez. Çünkü yani bu tür efendinin vazifelerde talip olmak uygun değildir. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda çok ikaz etmektedir. Yani o vazifelere kim diye katlıysa onlar tayin edilir. Onun için Efendimiz Aleyhisselam bunların yeğenleri olmakla beraber onların bize zekat memuru yap şöyle bir vazife ver tarzında taleplerini uygun görmüyor. Onu kabul etmiyor ama ne yapıyor? Kendi özel gelirinden mehir masrafı vererek onların evlenmesine yardımcı oluyor. Tarihte evlendirmek maksadıyla kurulan vakıflar ve bu konuda çaba gösteren birçok iyi niyetli insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almışlardır. Evlenmek isteyip de maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyenlere yardımcı olmak, güzel ve mutlu ailelerin dolayısıyla huzurlu bir toplum oluşmasına destek vermek aslında Efendimizin yolundan gitmek isteyen güzel bir imkandır. Çok büyük bir amel-i salihtir. Yani güzel bir infaktır. Amel-i salihtir. Feyzi bereketi fazladır. Yani oradaki yapılan bir evlenecek kişiye yardımcı olmak sadece onlara değil, aynı zamanda kişinin efendim kendi dinine, imanına, toplumuna, devletine, milletine de büyük bir destek olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Düğün denilince oyun ve eğlence akla geliyor şüphesiz. Bu eğlence vasıtasıyla hem evliliğin neşe ve mutluluk içinde karşılanması hem de kıyılan nikah herkesin duyması sağlanır. Yani evlilik ilan edilmiş olur. Herkes tarafından duyurmuş olur. Böyle davetler olur, ikramlar olur, kalabalıklar katılır. Toplumun her tarafından, her kesiminden. Böylece bu iki gencin evlendiğine bunlar şahit olmuş olurlar ve o evlilikten pekişmiş olur aynı zamanda. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram olan ilişkiyle helal olan nikah arasındaki ayrıcı özellik def çalmak ve şarkı söylemek suretiyle bu evliliği duyurmaktır, ilan etmektir buyurmuştur. Bu nikahı ilan edin, onu topluma açık olan mescitlerde yapın ve onda def çalın ifadeleriyle düğünde helal daire yaşmayacak şekilde evlenmeye teşvik etmişlerdir. Bu ifadelerden düğünlerin topluma açık mekanlar yapılması ve düğün esnasında iki insan evlendiğine dair herkes haberdar ederek eğlenmenin evliliğe meşruiye kazandıracağı anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Medine'de ilk vefat eden Ebu Umame Es'ad bin Zürare'nin kendisine emanet ettiği kızlarından Farigayı Nübeyt bin Cabir ile evlendirmiştir. Düğün sırasında Hazreti Ayşe'ye Medine'li Müslümanların eğlenceyi sevdiğini söyleyerek şarkı söyleyecek bir kadın gönderilip gönderilmediğini sormuştur. Sevgili Peygamberimiz, bak Buhari'de ve İbn-i Hacer'de geçen, Buhari'de geçen bir rivayet, hanımları eğlendirmek üzere böyle bir hazırlığın yapılmadığını öğrenince güzel şarkı söyleyen Zeynep'in, Efendimizin kızı Zeynep'in hemen düğün evine gönderilmesini istemiştir. Yani bunlar hep Efendimizin bize öğrettiği mübah, meşru çerçevede yapılacak olan hususlardır. Düğünlerde bunu ihmal etmemek gerekir. Yeter ki bir haram olmasın, bir yanlış bir uygulama olmasın. Peygamberimizin bu tavsiyelerinden düğünün saadet ve umudu ifade edecek tarzda güler yüzle icra edilmesini arzuladığı açıktır. Düğünler yas, ağıt ve keder toplantıları değildir. Ancak Resul-i Ekrem'in her konuda olduğu gibi düğün ecelerinde de nezih, dengeli ve Allah'ın sınırlarına saygı davranmayı emrettiğini de unutmamamız gerekir. Düğün şenliğinin vazgeçilmez bir parçası da velime, yani düğün yemeğidir. Peygamber Efendimiz evliliklerinde davetlere hep yemek ikramında bulunmuştur. Aslında buna da ilk gün velime, yani işte düğün yapıldı birinci gün, düğün yemeği vermek yerinde ve olması gereken bir iştir imkanlar ölçüsünde. İkinci gün vermek adettendir. Yani ikinci günde yemek yedirebiliriz, ikram edebiliriz. Üçüncü gün vermek ise riya ve gösteriştir. Buyurarak düğün yemeği vermelerini tavsiye etmiştir. Henüz yeni evlenmiş olan Abdurrahman Avf'a bir koyun keserek de olsa düğün yemeği ver buyurarak mütevazı bir daveti ihmal etmemek gerektiğine işaret etmiştir. Diğer taraftan bir Müslümanın davet edildiği velimeye katılarak düğün sahibi kardeşinin gönlünü kazanması Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakındandır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam esir yüzüne kavuşturun, davet eden icabet edin, hastayı ziyaret edin buyurmuştur. Ayrıca ikram için insanların maddi durumlarına göre sınıflanmaması gerektiğine dikkat çekerek zenginlerin davet edilip fakirlerin unutulduğu düğün yemeğini ne kötü bir yemek buyuruluyor. İşte bu düğünlerimizde, bu programlarımızda da bizlerin buna dikkat etmemiz lazım. Sadece zenginler değil, sadece itibar insanlar değil. Ne kadar toplumun değişik efendim kesimlerinden, özellikle fakirler, garibanlar davet edilirse, ikram edilirse onların duası bereketiyle o evlilikler, nikahlar daha feyizli, bereketli, kalıcı olacaktır inşallah. Peygamber Efendimizin kendi düğünlerinde davetlere ikram etmiş olduğu yemekler, düğünün yapıldığı gün ve ortama göre değişmiş. Bazen hurma, yağ ve kavuttan yapılan bir tür yemek, buna hays isim veriliyor. Bazen arpa ununa yapılmış bir yemek, bazen et ve ekmek olmuştur. Bir başka sahabinin düğününde ise tevir denilen hurma şırası dağıtıldığı rivayetleri almaktadır. İslam öncesi Arap toplumunda yeni evlilikte tebrik ederken bir an evvel zenginleşmeleri ve çoluk çocuğa karışmaları teminlerinde bulunmak adet idi. Peygamber Efendimiz böyle maddi dilekler yerine eşler arasında geçim ve bereketin dualar edilmesini, mesela Allah ona seni, sana da onu mübarek eylesin. Efendimizin bu evliliklerde yaptığı bir dua, çok güzel bir dua. Yani işte Allah sana zenginlik versin. Onlar da yapılıyordu nikah dualarında. Tevleden salihan, rızkan vasi'an, halalan tayyiben, yani hayırlı evlatlar, işte efendim geniş rızıklar helalinden diye o dualar yapılıyor. Onların yapılmasında bir sakınca yok. Ama cahiliye döneminde daha çok böyle dünyevi maddi zenginlikler talep edilirmiş. Efendimiz Aleyhisselam onunla beraber özellikle şu dua: Allah ona seni, sana da onu mübarek eylesin. Demek ki evliliğin bereketli olması, mübarek olması yapılacak en önemli bir dua. Kendileri de Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh evlendiğini öğrenince ona öyleyse Allah senin için onu, bu düğünü mübarek etsin buyurmuşlardır. Günümüzde yeni evlenen çiftlere söylenen Allah mübarek etsin, hayırlı olsun, Allah bir yastık kocasın cümleleri sünnetin kültürümüzdeki tezahürleri olarak aynı manayı içermektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir yönüyle ibadet, bir yönüyle de eğlence olan nikah merasimlerinin uygulama şekilleri toplumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Her toplum bu merasimleri kendi geleneksel yapısına uygun bir şekilde yapar. Ancak evlilik merasimlerinde dinin uygun görmediği aşırı davranışlardan ve mahremiyet sınırlarının bulunmadığı ölçüsüz eğlencelerden kesinlikle uzak durulması gerekmektedir. Bu merasimlerin düğün havasının olmadığı bir matem törenine dönüşmemesine dikkat edilmelidir. Unutmamak gerekir ki düğün evlilik gibi mukaddes bir birliktenin ilanıdır ve buna yakışık bir şekilde icra edilmesi gereklidir. Cenab-ı Hak tabii günümüzde maalesef ülkemizde buna dikkat edenlerin yanında maalesef dikkat etmeyen, ihtiyata dikkat etmeyen, yine efendim böyle mahremiyetine dikkat etmeyen şeyler oluyor. Cenab-ı Hak bunlardan da uzak durmayı bize nasip eylesin ve düğünlerimizi sünnet-i seneye uygun tarzda feyizli, bereketli, aile hayatının, ülfet muhabbetinin devamına vesile olacak şekilde yapabilmeyi bizlere nasip eylesin diyor. Hepiniz hürmetli, muhabbetli Allah'a emanet ediyorum.